Ayrım 18. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 264. Tam bu sırada uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu bir dükkandan içeri girdi, bir gürültü halinde. Bir kitap buldum müzede. Derya Aziz'im, Derya. Sırrı Usta, her ne kadar biraz da iş çıkarını uydurmuş, adam söğüşlüyorsa da aslında defineciliğe, adi madenlerden altın yapılabileceğini filan inanıyordu. Geniş alınlı, kocaman elli ayaklı, iri iri gözlü, kalın çerçeveli gözlüğü alnına kalkmış adama heyecanla sordu. Neye dair? Hacer-i Mükerrem'in önce tarifini yapıyor, sonra hangi arazide bulunduğunu. Kitap nece? Zannedersem Arapça ama gene zannedersem İbranice yerleri pasajları var. Bak, gocuğa benzer kalın, siyah, geniş baltosunu cebinden kocaman bir lügat çıkardı. Ne o dedi Sırrı Usta. Arapça, Fransızca lügat. Arapça öğreneceğim. Hatta dur, bak buna. Paltosunun öbür cebinden ikinci bir lügat daha çıkardı. Bu da İbranice. Modern diller yetmiyor eski eserlere. Arapça şart, İbranice şart, eski Yunan, eski Latince. Sultan Hamit sivil paşalarından birinin torunuydu ki o devirlerde öğrenimini Sorbon'da yapmış paşanın Namık Kemal'lere paralel hürriyet fikirlerinden korkulduğu için payitahttan uzaklaştırılmıştı dedesi. Diyarbakır, Halep, Beyrut gibi Osmanlı mülkünün en büyük vilayetlerinde valiliklerde bulunan paşa Adana'da da bulunmuştu. O sıralarda toprağın hiçbir değeri yoktu ama hiç değilse yaşadığı günlerden 100 yıl sonralarını kestirebilen paşa, gün gelip toprağın değer kazanacağını düşünerek ucuz ucuz geniş topraklar satın almış, karılarından birinin üstüne tapulatmıştı. Öyle sağlam, öyle akıllıca yapılmış tapulardı ki, üzerlerinden yıllar, yıllarla birlikte çeşitli harpler, halk hareketleri, karışıklıklar geçtiği halde sağlamlığını kaybetmemişti. Hakkı Bey, kendilerine bu toprakları bırakan dedesine değil de, daha önceki kuşaklardan kim bilir hangi dedesine benzeyen kahpıl kıyafetiyle Hacer-i Mükerrem diyordu. Her şey fos, Hacer-i Mükerrem'i bulduk mu bırak gerisini. Hakkı Bey de öğrenimini dedesi gibi Sorbon'da, sonraları İsviçre'de yapmış, ileri batı dillerinin hemen hepsini konuşur, yazar, o dillerden şiirler okurdu. Denebilirdi ki o dilleri ana dili olan Türkçeden çok daha iyi bilirdi ama nedense yerlilerin düşündüğü gibi bir baltaya sap olamamıştı. Bunca dil bilen, böylesini okumuş adam ne diye mebus olmazdı, vekil olmazdı, hatta başvekil olmazdı. Hiçbiri değildi. Avare ruhlu, artist bir insandı. Sırrı Usta ile yakınlığı, o da usta gibi, o usta kadar heykeller yontar oluşundandı. Heykeller ama Sırrı Usta gibi taklitçi değil, soyut heykeller. Heykelcilikte yeni bir çığır açmaması için, yeni, yepyeni bir ses olamaması için hiç sebep bulunmayan heykeller. Ama buna da boş veriyordu Hakkı Bey. Hakkı Bey mala mülke, aşka, sanata, paraya, gezip tozmaya, mevkiye, her şeye, her şeye boş veren, gerçekten boş veren, yaşadığı dünyanın fizik ötesine geçmiş bir insandı. Kültürü, zekasıyla hiç de uygun düşmeyecek en hurda, en değersiz şeyler üzerinde durur, onlara gerçekten inanmadığı, içten içe güldüğü, alay ettiği halde sırf havayı bozmamak için dehşetli önem verir görünerek vakit geçirirdi. Ne definecilik ne de tılsım, Hacer-i Mükerrem. Yüzyıllarca uğraşıldığı halde gerçekleştirilemeyen, adi madenlerden altın yapma işine de dehşetli inanmış görünmesine rağmen zerrece inanmamıştı. Gülüyordu içinden, hep gülüyordu. Başta bu sırrı baba olduğu halde sık sık dolup taşındıkları, Paşazade'nin külüstür arabasıyla gittikleri, Ali Şahin'e de inanmıyor, onun atmasyon mu yoksa aklındaki bozuklukların icadı mı olan cafcaflı rüyalarına da inanır, şaşar göründüğü halde inanmıyordu. Lügatları ceplerine yeniden soktu, hiçbir zaman bitirilemeyen, bitirilemeyecek olan soyut heykelciğini demir biziyle çıkarıp az önce topalın oturduğu tahta kanepenin ucuna kendini bıraktı. Hacer-i Mükerrem, heykel, heykelde yeni anlayış, yeni ses, tarlalarına bulunan yeni müşteri, yeni müşterinin telefon etmeye gittiği, az sonra döneceği, aman sakın bir pot kırmaya kalkmaması filan, her şey silinmişti. Bütün bunlar yoktu. Bütün bunlarsız bir dünyada dantele gibi işlediği ufacık, yüksük kadar mermeriyle o vardı. Bir ara dalgınlıkla topal için gelmiş kahveyi içmeye başladı. Kahveyi öyle rahatlıkla içiyordu ki, konuşma arasında farkına varan Sırrı Usta, gözüyle Haydar'a durumu işaret etti. Haydar güldü. Eliyle, Allah selamet versin demek isteyen bir hareket yaptı. Topal, sevinçle dükkana döndüğü zaman Hakkı Bey başını elindeki işe eğmiş, kalın dudaklarında hafif bir tebessüm. Ne Topal ne de başkaları girebilecekti artık onun dünyasına. Topal da kimdi? Nedim Ağa'nın Ebu'l Hüda'sı mı? Sır katibi mi? Topraklarını satın almak ihtimali mi belirmiş? Neden sonra başını kaldırıp baktı. Deminden beri uzun uzun anlattıkları adamı ilk görüyormuşçasına Sırrı Usta'ya sordu. Beni beyefendiyle tanıştırmadınız. Sırrı Usta Haydar'a bakarak hoppala dedi. Şaşaladı. Yoksa gene bir pot mu kırmıştı? Affedersiniz, ben Hakkı. Haydar hemen yapıştırdı. Paşazade, ama öteki zibidi gibi değil. Bu gerçekten paşazade. Toprakları var, geniş arazileri hani. Müteveffa paşanın torunlarından, hem de varislerinden. Göz kırptı. Anlatmıştım hani. Hakkı Bey gayet kibar, ayağa kalktı, elini uzattı. Ciddi ciddi, ben Hakkı dedi yeniden. İbranice bilir misiniz? Topal, bu tilciğin duyuyordu hemen hemen. Önce Sırrı Usta'ya, sonra Haydar'a baktı, daha sonra Hakkı Bey'e. Hayır dedi. Arapça bilmem. Hakkı Bey adamın elini bıraktı, kendini az önceki yerine attı, cebinden heykelciliğini çıkarıp işlemeye başladı ve gerçekten unuttu Topal'ı. Topal için haysiyet kırıcı bir şey, bir küçümsenişti bu ama Hakkı Bey'in davranışında yoktu böyle şey. O insanları kim tutmayı bilmediği, insanları küçümlemediği gibi insanların kiniyle onların küçümseyişlerini de gerçekten anlamazdı. Bir yerde çok utanılacak insanlar varmış, çok saygıdeğer kişilermiş bunlar. Yanlarında burunla oynanmaz, yerlenilmezmiş. Mız gelirdi. İçinden geldiğini, geldiği gibi yapar, rahatlar, ondan ötesini düşünmezdi. İnsanların toplum hayatından gelen çeşitli protokolle hemen hiç ilintisi yoktu. Bilmez miydi? Gençliğinde Avrupa'nın çeşitli memleketlerindeki çeşitli toplantılarda en dikkati çekecek kadar kibar davranmış bir insandı. Sevmiş, sevilmiş, erkek güzeli, centilmen, harika diye anılmıştı ama şimdi artık 50'sinin üstündeydi, aldırış etmiyordu böyle şeylere. Aldırış etmediğinin bile farkına varamayacak kadar. Fena halde bozulmuş olan Topal, Hakkı Bey'e notunu vermişti. Deli. Bu deliği hemen unutarak Nedim aile olan telefon konuşmasını özetleyiverdi. Tahmin ettiğim gibi Nedim'in etekleri tutuşmuş. Sırrı Usta, kahveniz soğudu, biz içtik dedi. Oğlum, koş beyefendiye. Çırak yerinden fırlayacaktı ki Topal, hayır, hayır dedi. Hemen gitmem lazım. Haydar merakla, nereye? Nedim Ağa'nın yanına. Ne varsa çok iltifat etti telefonda. Acele gel dedi. Halbuki karısına ödü kopan Ağa'nın böylesine cesur davranmaması lazımdı. Pamuk abla duyarsa ya, demişti de telin öbür ucundan Ağa'nın cesur sesi, başlarım şimdi Pamuk ablandan, ha, karşılığını vermişti. Bana müsaade. El sıkışırken Haydar, bizi unutma dedi. Unutmak ne demek? Şu tarla işleri aklıma yattı. Uygun bir günde beni de götürün de. Sırrı Usta ile Haydar memnun bakıştılar. Tamam dedi Haydar. Ben sana haber yollarım. Peki, eyvallah. Haydar'la Sırrı Usta güle güle dediler. Paşazade Hakkı Bey kendini heykelcine öylesine kaptırmıştı ki duymadı bile. Sırrı Usta Haydar'a, aklım kesti, iş var herifte dedi. Ben sana söylemiyor muyum? Bal alınacak çiçek olması getirir miyim? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ali Şahin'e haber yollayalım. İçki mişki, aveti filan, nargile margile, şark odasını yapsın, çatsın işte. Bunu memnun edersek ağasına bağlandırır. Kim bilir, belki bir gün Nedim Ağa'da... Ha, ne dersin? Olmayacak, ne var? 20. Nedim Ağa Topal'ı kapıda karşıladı. Vay namussuz, vay deyyus, vay kepaze. Ulan nerelerdesin kaç vakittir? İnsan ağasının gözlerini böylesine yollarda kor mu? Topal şiştikçe şişerek, ağa ne yapayım? Öyle icap etti. Elinden tutan ağa içeri çekerken, neden öyle icap etmiş dedi. Nedir o icap eden? Sen daha iyi bilirsin. Sence malum değil mi ki sanki? Malum ama bir de senin ağzından dinleyeyim. Oda kapısını kapatmadan önce kapıcıya, bize kahve yap dedi. Kapıyı kapattı, sonra masasını başına geçti. Topal da her zamanki yerine ağanın masası yanındaki koltuğa gömülmüştü. Nedim ağanın sevinçten gözlerinin içi gülüyordu. Sigara içecek misin? Al bakalım. Yaka paketini uzattı. Topal bir tane aldı, bekledi. Sigarasını ağaya yaktırmak hem gururunu okşayacaktı, hem de artık yavaş yavaş ağır basmalıydı ağaya. Öyle ya, telefonda adeta yalvarmıştı gelmesi için. Demek tiryakisi olmuştu onun. Madem tiryakisi olmuştu, topağsız duramıyordu, o halde yavaş yavaş ağır basmalı ki istediklerine ulaşsın. Bugün, bugün değilse bile başka bir gün, şu deli herifin tarlalarından söz açacaktı ki, birden böyle bir fırsat kendiliğinden çıkıverdi. Ha, dedi Nedim Ağa, burada yok muydun yoksa? Topal, yoktum, dedi. Neredeydin? Çok karlı bir tarla işi vardı da. Ağanın da en az Topal kadar meraklı düşkünlüğü vardı toprağa. Ne tarlası? Şu hani ünlü paşa var ya. Adanaca tanınan eski paşanın adını söyledi. Nedim Ağa büsbütün dikkat kesilerek, dedi. O paşanın işte yarı deli bir torunu mu, torununun oğlu mu varmış ne? Onunla tanıştırdılar. Herifin elinde bitmez tükenmez tapular, senetler. Ucuz ucuz satıyor topraklarını. Nedim Ağa'nın meçhulü değildi bu paşa. Paşazadeler, toprakları. Ah oğlum, dedi, kanlı topraklar onlar. Ucuz ucuz veriyorlar biliyorum ama aptallıklarından, akılsızlıklarından değil. O topraklar ellerinde değil de ondan. Toprakları tekmil köylü işgal etmiş. Yıllar yılı köylü benimsemiş, sürüp ekiyor. Evet, ellerindeki tapu senetlerine, kütükteki kayıtlarına göre topraklar onların. Ama o kadar. Neyse, sen şimdi bırak onu, dokuzu anlat bakalım be, it. Kendini insan bu kadar aratır mı? Burada değildin, güzel. Bir telefon kıvratmak da mı yok? Topal ağasına dargın dargın baktı. Ben Pamuk ablaya darıldım, dedi. Niye? Artık eksik konuştu diye mi? Tabii ya. Bana neler dedi el alemin içinde. İki paralık etti beni. Ben ki senin uğruna deyyusluğu, pezemekliği kabul etmiş, öl de ölmeye göze almış bir insanım. Ben senin kapının iti, azat kabul etmez kölesiyim. Bana böyle böyle denir miydi? Yakışık alır mıydı? Kızdın, güzel, çağır eve, çağır tenha bir yere de, böyle böyle iki de tokat at. Bak bakalım sesimi çıkarır mıydım? Ama öyle el alemin içinde. Nedim Ağa uzun uzun kaba kaba güldükten sonra, peki dedi, ne olacak şimdi? Topal boynunu bükerek baktı. Ne türlü istersen öyle olsun ağa. Ne türlü istesem öyle olsunsa, hemen şimdi kalk yahut dur, kahvelerimizi içelim, kalkıp bize gidelim, sizi barıştıracağım. Topal bu kadarını böyle kolaylıkla oluvereceğini beklemiyordu. Kendini tuttu, aşağıdan aldı. Pamuk abla kim? Ben kim? Aa, o koskoca Nedim Ağa'nın hanımı bugüne bugün. Ben onların kapısında beş paralık bir köpek. Hoşuna gitmekle beraber Nedim Ağa gene de estağfurullah canım, dedi. Neden köpek olacakmışsın? Sen sensin, ben ben. Mesela Cenab-ı Allah'ın indinde herkes eşit. Yarın huzuru Rabbi aleminde hep birlikte toplanacağız. Kahveler gelinceye kadar konuşmadılar. Nedim Ağa da Topal da memnundular. Nedim Ağa Topal'ı yeniden kazanmış olmak, karısıyla barıştırıp kızını vermek ihtimalinden, Topal ise hem Nedim Ağa'yı çabucak elde edip şu kanlı topraklar için para vurmak, hem de avradından gerçek bir öç alabilme imkanlarının doğmasından. Gösterecekti ona o kadar el alemin içinde ağız dolusu hakaret etmenin ne demek olduğunu. Fakat birden hatırladı. Yoksa karısıyla barıştırmak için hileyle götürmesinler. Emine sizde mi yoksa ağa? Nedim Ağa Şehnaz'ı düşünüyordu, anlamadı. Hangi Emine? Bizim karı canım. Oho, sizin karı gideli ay oldu bre herif. Nereye gitti? İnce suya, kardeşinin yanına. Öyleyse mesele yok. Benim Pamuk ablama karşı ne küskünlüğüm olabilir? O kim, ben kim? Ellerini değil, ayaklarını bile öperim. Kahvelerini içtikten sonra genel müdürün öfkeli bakışları önünde fabrikadan yan yana çıktılar. Kapı yanında bekleyen gıcır gıcır faytona bindiler. Araba, besili atların parkelerde çıkardığı nal sesleri içinde ağanın evinin yolunu tuttu. Pamuk Hanım da, kızı Fatma da, hizmetçi Güllü de haberliydiler Topal'ın geleceğinden. Nedim Ağa onunla telefonda konuştuktan sonra eve adam koşturmuş, Topal'ın telefon ettiğini, öğleye doğru da eve yemeğe getireceğini bildirmişti. Gelen sanki Topal değildi de vali, herhangi bir mebus, ya da başbakandı. Ev baştan aşağı süpürülüp temizlenmişti. Pamuk Hanım'ın beline dayalı yumrukları ile ettiği nezaret altında şaşı kız bile ondan beklenmeyen bir hamaratlıkla evin süpürülüp temizlenmesine girişmişti. Nasıl girişmezdi ki? Gelecek adam sanki onu istemeye geliyordu. İsteyecek. Babası, anası da razı olduklarına göre söz kesilecek, nişan, ardından da düğün oluverecek, gerdeğe kavuşacaktı. Annesini çaktırmadan hizmetçiye usulcacık sordu. O gece çok mu zor olur o iş? Hizmetçi akşam yine büyük oğlunun dişlediği sol omuzunun acısı içinde anlamadı. Hangi iş kız? Gülüverdi. O iş işte be. Pamuk Hanım'ın kaşları hemen yıkıldı. Bırakın çeneyi kancıklar. Gün öğlen oldu. Yeniden daha işten gelen bir güçle işe sarıldılar ama şaşı kız sorusunun karşılığını alamamış, o işin çok zor olabileceğini düşünüyor, içi titriyordu. Birinde komşu kızlarla toplanmış çerez yiyerek konuşuyorlardı ki Hacer, Nabat'ın kızı Hacer, "Abo," demişti. "Zor da söz mü? Genç kızların ölümü. Anlatıyorlar da çocuk doğurmaktan bile zormuş." Elindeki süpürgeyi atıp odaya geçti. Duvar aynasında yüzüne baktı. "Ah şu gözler, ah şu gözlerin şaşılığı. Hani bir parça şaşı olmasa, bir parça birbirlerine yakın olmasalar, burnu da bir parça iri olmasa, yanakları da fazla mı çökük ne? Allah belasını versin o doktorun da, ilacının da." Kuvvet çurubuydu güya, güya kilo aldıracaktı. Kilo aldırınca hem öksürüğü geçecek hem de verem olmaktan kurtulacaktı. Ama korkmuyordu artık verem olmaktan. Hizmetçi Güllü, evlilik herkese yarar demişti. El adamının koynuna girdin mi, yarın seni davul gibi şişirir. Kendini aynada tanımazsın. Ah ah, kurban olayım Eloğlu'na. Sonra bütün gece Eloğlu'na dair açık saçık çok ayıp şeyler konuşmuşlardı. Hizmetçi Güllü kız başıyla neler de biliyordu. Sanki 40 kişiyle evlenmiş, evlenmiş de boşanmıştı. Kız Soyka, gelecek adam yarın benim mi kocam olacak da süpürgeyi atıp koştun aynanın karşısına? Maymun, güzelliğine mi bakıyorsun? Yoksa kendi kendine aşık mı oldun? Şaşı kız, aman sen de anne diye aynanın karşısından tam çekilmişti ki sokak kapısı her zamankinden başka bambaşka bir sertlikle öfkeli, kanlı canlı bir erkeğin çalması gibi çalındı. Tuhaf diye düşündü Pamuk Hanım. Oğulları, en çok da büyük oğlundan başka kim çalardı kapıyı böyle? Gitti açtı. Nedim aile topaldı gelenler. Pamuk Hanım kocasına sertçe baktı. Sen mi çaldın kapıyı? Nedim Ağa şaşaladı. Evet, ne var? Erkek gibi kapı çalıyorsun, insanın içi hopluyor. Erkek gibi mi? Ne demek o? Anlayana sivrisinek saz, dedi Pamuk Hanım. Sonra Topal'a döndü. Ulan sen buraya ne cesaretle geldin? Topal'ın tepesinden kaynar sular döküldü sanki. Yoksa Nedim Ağa onu buraya desiseyle mi getirmişti? Hileyle getirmişti, karısına hakaret mi ettirecekti? Fakat öyle olmadığı anlaşıldı. Pamuk Hanım hep o erkeği hatırlatan kaşlarıyla gülüvermiş, kocaman elini uzatmıştı. Hadi öp de barışalım. Topal bu kocaman, bu avucu yer yer tahta gibi nasırlı kocaman eli iki eliyle yakaladı. Pamuk Hanım'ın içini gıcıklatarak dudaklarına yapıştırdı, maç diye öptü. Sonra başladı. Ben sizin kapınızın itiyim hanımım. Ben kimim de benim ayağıma gelip beni adam yerine koydun da azarladın. Çağırsaydın, iki de tokat atsaydın, sana karşı bir terbiyesizlik mi ederdim? Yoksa kocası şaşı kızdan ötürü bir şeyler mi açmıştı? Ben de seni sevmesem, senin ayağına gelip seni adam yerine koyup azarlar mıydım? Sağ ol, büyüğümsünüz, atamsınız, her şeyimsiniz benim. Nedim Ağa içeri girmiş, onları kapıda yalnız bırakmıştı. Pamuk Hanım usulcacık, Emine'yi niye boşadın diye soruverdi. Topal, hala elinde tuttuğu kocaman eli avuçları içinde sıkarak, pisti abla, dedi. Bu pisti ablayı benden yaşlıydı dememek için söylemişti. Öyle söylese Pamuk abla alınabilirdi. Ama gene de sordu. Pisti, yaşlıydı senden. Topal sözünü kesti. Yaşlılık mühim değil. Benim için kadının yaşlısı daha makbul. İçeri girdiler. Pamuk Hanım kapıyı kapattı. Yüzünden kadınca bir yumuşaklık, hatta tuhaf bir güzellik uçtu adeta. Topal bu bir anlık buğuyu yakalamıştı. Anlamıştı ki kart kadın, kartlığına, erkek gibiliğine bakmadan, çapkın. Bakmadan mutlanmış mıydı? Şimdi de şu çapkın diye elinin tersi, parmaklarının ucuyla hafifçe vuruşu, işten anlayan bir erkek için böyle şeyler yeter de artardı. Eli tekrar öptü. Kadının gözleri hafifçe yumulup açıldı. Koridor üzerindeki kapılardan birinden şaşı kızının uzanan başını görerek elini telaşla çekti. Kız bakıyor. Bu da umut vermişti Topal'a ayrıca. Kız bakıyor, Allah belasını veresice kız bakıyor. İnsana hiç rahatlık vermezler ki. Kadının uzun boyu, dolgun kalçaları, kalın çıplak bacakları ardından misafir odasının yarı loşluğuna girdi. Kız bakıyor, Allah belasını veresice kız bakıyor. İnsana hiç rahatlık vermezler ki. Yani kızın mızın, yabancıların rahatsız edemeyeceği bir yere mi gidelim şekerim? Giderim, öyle bir yere de gideriz, acele etme. O günün acısını alacağım senden. Kızına da tabım ama senden alacağım o günün öcünü. Pamuk Hanım perdeleri açmış, odayı, odanın beyaz Amerikan bezinden kılıflarla kaplı koltuk kanepesini, orta masasını filan dışarının koyu bir grilik içindeki sıkıntılı havasını aydınlatmıştı. Pamuk Hanım bir ara seslendi. Kız Fatma! Fatma uzaklarda olmamalıydı, cevapladı. Efendim, efendiler, gelin götürsün. Topal'a kadınca tıpkı bir kadın gibi göz kırptı. Topal birden kendine geldi. Ne o, yoksa karı kızını mı vermek isteyecekti? bu göz kırpışta daha çok kızıyla ilintili bir şeyler vardı. Şaşı kız çabucak giyinmiş, uzun saçlarını tarayıp omuzlarından sarkıtıvermişti. Ah şu şaşı gözleri, ah şu hem şaşı hem de birbirine fazla yakın gözleri. Ama eller o gece o işin çok zor olacağını söylemişlerdi. Korkuyordu, korkuyordu işte, zorlama. Nuri ağabeyine arkadaşlık et, ben yemeğe bakayım. Yalnız bırakılmak istendiklerini Topal hemen anlamıştı. Demek Nedim Ağa'nın telefondaki, sonra da fabrikada, odasında gösterdiği iştenlik buradan geliyordu. Sakın bunu karısı istemiş de Nedim Ağa hazırlamış olmasındı. Tamam dedi içinden. Yoksa o pısırık herif beni ne fabrikaya ne de hele evine davet edebilirdi. Demek karının niyeti bana kızını itelemek. İtelemek ama kimin kime neyi iteleyeceği belli değil daha. Şaşı kız mı? Kabuldü ve heptü. Sen de Allah'ın kulusun yavrum. Senin de bir zarına bakacak lazım. Bu benden iyisi olamaz ya. O sırada şaşı kız başını yerden kaldırıp bakmıştı. Göz göze geldiler. Kız kıpkırmızı kesilerek hıh diye güldü. Başını yeniden eğdi. Aklında hep o gece ve o iş. Topal, hey Allah'ım, hey yaradana yan bakmış diye geçirdi. Bana bakıp kimleri göreceksin bakalım. Kimleri görsen de gör. Yeniden göz göze gelince bu sefer Topal hıh yaptı. Sonra karşılıklı birkaç sefer hıh mıh derken şaşı kız sapıtarak soruverdi. O gece o iş çok mu zor olur? Bereket Nedim Ağa'nın kalın sesine tuvaletten çıkmış ellerini yıkamış geliyordu. Yahu Nuri'yi yalnız mı bıraktınız? Kapıda kızıyla karşılaştı. Yanında ben vardım babacığım. Koridoru koşarak gitti. Nedim Ağa ardından gülümseyerek baktı baktı, sonra oturduğu yerde ayağa kalkmış olan Topal'a döndü, çapkınca göz kırptı. Bu kız sana aşık mıdır nedir Nuri diye odaya girdi. Ha, aşık mı? Topal kırıttı. Aman ağa, tam da buldun adamını. Senin gibi bir ağanın kızına aşık olacak başkası kalmadı mı da? Yanlış anladın. O sana aşık olan, şaşmış göründü. O bana aşık ha? Niye şaştın? Nerede bende o talih ağa? Nedim pantolonunun arka cebinden altın kaplama tabakasını çıkarıp önce Topal'a ikram ettikten sonra yahu aslan gibi adamsın. Neden kendini böyle küçük görüyorsun anlamıyorum. Seni hangi kadın beğenmez? İçeriye Pamuk Hanım girdi. Nedim ağa sordu. Öyle değil mi Pamuk? Pamuk Hanım şaşkınlıkla önce kocasına, sonra Topal'a baktı, daha sonra kocasına. Ne olmuş? Bizim kızdan ötürü sana aşık mıdır nedir diyorum da nerede bende o talih diyor. Pamuk Hanım hazırmışçasına yaylım ateşe geçti. Neden olmasın Nuri Bey? Maşallah aslan gibi erkeksin. Seni hangi kadın beğenmez? Arayanın eline geçmez. Topal gözlerini önüne eğdi. Kızarmak için çok çabaladıysa da olmadı. Kızaramıyordu. Halbuki şu anda çok çok lazımdı. Pamuk Hanım Topal'ın yere bakmasından faydalanarak kocasına lafı aç, bitsin gitsin, ne duruyorsun? İnek gibi ne bakıyorsun demek isteyen bir işaret, sert bir işaret yaptı. Nedim Ağa da hazırdı, anladı. Şayet birbirlerine gönülleri düşmüşse dedi. Pamuk Hanım iç çekti. Canım suyu görmeden paçaları sıvama hemen dedi. Dur bakalım kızımızı beğenecek mi? Topal ateşe basmış gibi başını telaşla kaldırdı. Ben mi? Sizin kızınızı mı? Beğenmemek ha? Ne haddime? Ben kim? Siz kim? Kızınız kim? Sağ ol yavrum dedi Pamuk Hanım. Nedense sana karşı benim de içinde bir sevgi var. Ben zaten rüyasını gördüydüm canım. Kocasına sana da anlatmıştım ya. Fatma bir uçurumun kenarında oturmuş, ayı inlemesine, köpek ulumasına benzeyen bir ses, kız neredeyse korkudan uçuruma uçacak. Ben yetişin a ümmeti Müslüman demeye kalmadı, bir el uzandı, kızı kolundan tutup çekti. Bir de ne bakayım, bu sendin Nuri Bey oğlum. 18. ayrımın sonu, sayfa 278.